Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yeniden birlikteyiz. Uluslararası gündem yoğun aslında ama Gazze meselesi en önemli konuların evet. başında geliyor. Bir ateşkes söz konusu oldu 5 gün süren ve karşılıklı olarak rehine veya esir takası diye tabir edilen bir süreç gerçekleşti. Bu süre zarfında hem Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli siviller serbest bırakıldı. Onun karşılığında da daha fazla sayıda İsrail hapishanelerinde esir tutulan çocuklar, kadınlar serbest evet. bırakıldı. Ancak çeşitli noktalarda daha çok tabii İsrail'in isteklerinin karşılanmaması sebebiyle ve İsrail'in politikasına muhtemelen uymadığı nedeniyle ateşkes bozuldu ve yeniden İsrail karşı saldırılarına başlamış oldu. Benzer bir durum söz konusu. Yani ateşkes öncesinde İsrail ne yapıyorsa şimdi de aynı maalesef. Noktada devam ediyor. Gazze'nin kuzeyini zaten adeta yok etmişti. Oradaki nüfusu güneye doğru, daha merkezi noktalara doğru güney kısmında yer alan göçe zorlamıştı. Ve şimdi de benzer bir şeyi açıkçası şu anda Han Yunus için yapıyor. Gazze'nin daha orta şeridinde yer alan bölgeleri gerçekten hiçbir kural tanımadan hedef almaya devam ediyor. Bölgesel diplomasi alanında da açıkçası çok bir değişiklik söz konusu değil. Evet, siyasi söylemde bu meselenin giderek bölgesel bir krize dönüşmesi veya bölgesel krizi derinleştirmesi, savaşı başka ülkelere, başka aktörlere yayması noktasında uyarılar yapılıyor ama henüz ciddi bir durum oluşmuş değil İsrail'i durdurma noktasında. İsrail'in içinde de elbette farklı seslerin olduğunu görüyoruz ama özellikle müdahalenin yöntemi konusunda bir farklılık olmadığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yine Hamas'ın kazanmasına izin vermeyeceğiz diyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ateşkesten bahsedilmiyor, konuşulmuyor. Avrupa sessizliğine devam ediyor. Avrupa liderleri bu konuda konuşmuyorlar. Hatta konuşmayı da yasaklayan bir noktaya getirdiler. En son Almanya'da Filistin'in sembolü olarak evet. gördüğümüz bir kefiye sembolünün takılmasını dahi Almanya yasaklamış durumda. Avrupa da dünyanın farklı şehirlerinde, farklı bölgelerinde İsrail karşıtı gösteriler, Filistin'e destek yürüyüşleri devam ediyor. Ancak bunun siyaset sahnesinde oluşturduğu bir sonuç henüz yok. Fransa'da bazı farklılıklar var. Fransa Gazze'deki İsrail'in yöntemini eleştiriyor açıkçası evet. ama çok temkinli.
Keza İspanya.
İspanya ve Belçika'da çok net pozisyonlar var. İspanya'nınki özellikle ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği içerisinde özellikle Sanchez'in söylemiş olduğu, yapmış olduğu açıklamalar Filistin konusunda çok önemli, çok kıymetli. Avrupa Birliği eğer Filistin devletiyle ilgili bir pozisyon, bir politika ortaya koymayacaksa İspanya'nın kendi müstakil pozisyonunu alacağını ifade etti. Bunu da Filistin devletinin tanınması şeklinde ortaya koydu. Dolayısıyla tıkanmış ama her geçen gün katliamların devam ettiği bir durumla karşı karşıyayız. Uluslararası alanda neler var başka? Geçtiğimiz hafta hala devam eden önemli gündemlerden bir tanesi iklim değişikliği ile ilgili Dubai'de gerçekleşen evet. bir zirve vardı. Bu zirve aslında çok önemli ama zirve biraz Gazze meselesinin gölgesinde kaldı büyük ölçüde. Ama orada özellikle iklim değişimine yönelik politikaların ne aşamada olduğu, hedeflerin neler olduğu, tabii Gazze'de insanlar ölürken uluslararası toplumun önemli aktörleri iklim değişikliği konusuyla ilgileniyor. Evet iklim değişikliği de önemli ama Gazze meselesiyle karşılaştırıldığında şu anda çok acil bir mesele değil. Gazze meselesi insanlığın adeta öldüğü bir konu. Neredeyiz?
Evet.
Nereye doğru gidiyoruz? İsrail'deki iç dinamikler nasıl? Bölgesel siyaset, uluslararası siyaset. Bunları istersen konuşalım
Olur.
bu programımızda.
İstersen biraz sahayı özetleyerek
Evet.
başlayayım ben. Sen genel bir çerçeve çizdin zaten. Şimdi insani ara İsrail'in dediği aslında bir ateşkes süreci yaşandı ve ateşkesin bozulmasından sonra İsrail tarafından geldiğimiz noktada İsrail yine kuzey sektöründe ki Gazze'yi biliyorsun ikiye ayırmıştı kuzey ve güney sektör olarak. Kuzeyde karadan işgale devam ediyor. Burada tabii şu ana kadar yaklaşık %35-40'lık bir kesimini ancak meskun mahallelerin ele geçirebildiğini görüyoruz. Hamas'a bağlı İzzettin el-Kassam Tugayları, yine İslami Cihat, Kudüs güçleri ve diğer irili ufaklı Filistinli direniş fraksiyonları sahada sağlam duruyorlar, direnmeye devam ediyorlar. Tünel hatlarını öngördüğümüz şekilde etkili olarak kullanıyorlar. İsrail'in buralara, bu tünel hatlarına nüfuz edemediğini görüyoruz. Ağır bombardıman altına da alsa Gazze'yi, sığınak delici Amerika'dan temin ettiği sistemleri kullansa da yerin 50 metre, 70 metre, 80 metre derinliğindeki tünel hatlarına zarar veremiyor. Yani genel anlamda baktığımızda Hamas'ın ve ona bağlı direniş unsurların askeri gücünde ciddi bir kayıp yok. İsrail ise bunu nasıl telafi ediyor? Gazze'yi yerle bir ederek yani hem sivil altyapıyı, hem üst yapıyı yok ediyor. Burada ben açıkçası İsrail'in kasıtlı şekilde siviller hedef aldığını düşünüyorum. Aksi de zaten mümkün değil yani 16-17 bin tane sivili başka türlü zaten katledemezsiniz. Burada İsrail Hamas'a zarar veremezken en azından Gazze'yi yaşanabilir kılmaktan çıkartmaya, insanları tamamen tehcir etmeye çalışıyor. Zaten son günlerde dikkat edersen İsrailli askeri yetkililer artık güneye yönelik bir işgali de dillendirmeye başladılar. Burada ABD'nin veya işte çeşitli İsrail müttefiklerinin sözde eleştirilerini de dile getirerek son kararın kendilerine ait olduğunu Hamas'a gerçek anlamda zarar verebilmek için güney bölgelerine de askeri operasyon yapmak zorunda olduklarını ortaya koyuyorlar. Bu bağlamda güneydeki işgali de meşrulaştırma çabasındalar. Nihayetinde önümüzdeki günlerde muhtemelen o bölgelere yönelik de işte Han Yunus başta olmak üzere yine Refah'a da belli anlamda işgal girişiminde bulunacaklar. Ama bu İsrail ordusunun başarılı olabileceği anlamına gelmiyor. Burada dediğim gibi tünel hatlarını merkeze alan asimetrik güç öğeleri asimetrik bir direniş sergiliyorlar. İşte EYP'ler, antitank silahları, keskin nişancı atışları ve hala İsrail'le devam eden füze saldırılarını da unutmamak lazım. İsrail'in diğer bölgelerinde de hayatı olağan bir şekilde akmasına Filistinler en azından engellemeye çalışıyor. Bu şekilde devam edecek. Ama İsrail'in tabii çıkış planı ne? Yani sonuçta ne elde etmek istiyor? Tabii mümkünse Hamas'ı askeri olarak yok etmek istiyor. İsrail ordusu bunun ne kadar yapabileceğine inanıyor. Tabii meçhul. Amerikalılar bunun mümkün olmadığını İsraillilere bildirdiler. Bu meskun mahal operasyonlarında Hamas'a yeteri kadar zarar veremezsiniz dediler. Yine Amerikan Savunma Bakanı geçenlerde stratejik olarak halkı kazanamazsan, halkı kaybedersen, sivillerin ölümünü devam ettirirsen kazanç elde edemezsin şeklinde bir söylemde
Irak'tan
de
bunu biliyorlar,
evet
tecrübe ettiler.
farkındalar. Ama İsrail hiç oralı değil. Hem Hamas'ı yok edebileceğini düşünüyor askeri kayıp verme pahasına hem de Gazze'yi işte bu süre boyunca vurarak altyapısını üst yapısını tamamen yok ederek artık savaş bitse bile Gazze'de insanların yaşayacağı bir ortam kalmayacak ve mecburen insanlar Sina'ya tehcir edilecek bu çabadalar. Tabii bunu eğer Gazze'nin güneyine kara harekatı işgal başlarsa Mısır burada nasıl rol üstlenecek? Mısır daha önce bunu savaş sebebi olarak açıkladı. Askeri olarak nasıl bir caydırıcılıkta bulunabilir? Soru işaretleri var. Yapar mı? Mısır üzerinde de ciddi baskılar var. Belki Mısır'ın devreye girmesi diğer Arap ülkelerinde pozisyonlarını sertleştirebilir en azından. Askeri bir eylem olmasa bile Ürdün, Körfez ülkeleri Türkiye'nin de önerdiği bu İsrail'e ekonomik ve siyasi yaptırım konusunda daha net bir pozisyon alabilirler. Eğer güneye de İsrail işgal girişiminde bulunup insanlar artık Sina'ya tehcir etmeye başlayınca bu anlamda iş işten geçmiş olmakla birlikte İsrail'de belki daha sert yaptırım kararları çıkabilir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği üyeleri bağlamında. Batı'daki mesele ise şöyle. Daha önceki programlarda da konuştuk.
Evet.
İktidarların pozisyonunda net bir değişiklik yok ama görece bazı değişiklikler var. Özellikle Avrupa'daki çeşitli ülkeler sen de ifade ettin. İşte Fransa, Belçika, İspanya gibi ülkeler artık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ateşkes kararlarını onaylamaya başladı. Daha önce Fransa bu şekilde bir pozisyon almıyordu. Yine özellikle bir küresel vicdan hareketinden hep bahsettik. Gerçekten sadece İslam ülkeleri değil, yine güneydeki küresel güney değil, batılı ülkelerde de insanlar, on binlerce kişi sokaklara dökülüp İsrail'e karşı eylem yapabiliyorlar. İsrail'e karşı özellikle genç nesillerde büyük bir öfke var. İsrail bu katliamlara, soykırım çabasına devam ettikçe konvansiyonel medya, alternatif sosyal medya ile de gerçeklere ulaşan kitleleri kaybediyor. Bu ne kadar sürdürülebilir? Yani küresel anlamda İsrail'e bir öfke birikimi var ve attığı her adımla bu öfke birikimi daha da artacak. Ve en de sonunda iktidarları da belli düzeyde bu etkileyecektir diye düşünüyorum. Mesela Biden yönetimi, demokratlar, özellikle genç seçmenin oyuyla iktidara gelen bir isim. Burada demokratların seçmenleri, gençler işte öyle İsrail yanlısı değil. Burada İsrail haklı görmüyorlar. O Amerika'da yapılan pollarda, anketlerde de bunu görmek mümkün. Daha ziyade orta sınıf ve daha yaşlı segmentteki insanlar İsrail'i destekliyor. Konvensiyonel medya tarafından zihinleri şekillendirilmiş isimler. Bu da bir anlamda tutmak gerekir. Tabii savaş uzadıkça jeopolitik başka meselelere de bu etki etmeye başladı. İşte Husiler biliyorsun Kızıldeniz'de, Körfez'de İsrail menşeli gemileri vurmaya başladı. Bu küresel seyir sefer güvenliği açısından ciddi etki yaratıyor. Burada İsrail'e büyük bir maliyet, yine batılı ülkelere büyük bir maliyet çıkma ihtimali söz konusu. Tabii Ukrayna-Rusya savaşının gidişatı etkileniyor. Şu anda cephe hatlarında Rusya artık avantajı elde etmeye başladı. Bu çok önemli bir değişim. Hatta NATO Genel Sekreteri birkaç gün önce Ukrayna'dan kötü haberler alabiliriz. Bunu beklemeliyiz dedi. Bu çok önemli.
Batı destekleyemiyor şu anda.
Batı Amerika kapasitesinin sınırlarına mı geldi?
Özellikle ekonomik
yani
olarak.
Yani Kongre artık Amerika'da Ukrayna'ya 100 milyarlarca dolar sevk edilmesini istemiyor. Amerikan bütçesi bunun için yeterli değil. Amerikan savunma sanayi yeterli mühimmatı ve silah sistemlerini üretip Ukrayna'ya gönderemiyor. Avrupa sınırlarını zorlamaya başladı. Rusya ise tam tersine bu birkaç yılı çok iyi değerlendirdi. Savunma sanayini güçlendirdi, üretim kapasitesini artırdı. Asker sayısını cephede artırmaya devam ediyor.
160.000 rakamından bahsediliyor.
Yeni asker sayısının artırılması konusunda Putin bir yeni kararname de ortaya koydu. Rus ordusu güçleniyor. Evet, Rusya çok ağır bedeller ödedi, çok ağır kayıplar verdi ama Batı odağını İsrail Gazze meselesine çevirince ve kendi kapasitelerini zorlayınca artık işler değişmeye başladı. Yani bu yazın gerçekleşen büyük taarruza çok önem veriyorlardı Ukrayna ordusunun gerçekleştireceği. İstenen başarı burada elde edilemedi. Ruslara kayıp verdirmelerine rağmen toprak alanını genişletemedi Ukrayna ordusu ve burada iki tarafta birbirini yıpratma savaşına devam ediyor. Nihayetinde Ukrayna'nın bazı sınırları var, işte asker sayısı, evet, nüfusu vesaire Rusya'nın karşısına direnebilecek bir güçte değil. Batı'dan gelen yardımlara bel bağlamış durumda. Batı stratejik bir karar verme arifesinde bence şu anda. Ya bu savaşı devam ettirecekler, imkanlarını zorlayarak, bedel ödemeyi de göze alarak Ukrayna'yı destekleyecekler ya da Ukrayna'yı ateşkese zorlayacaklar. Rusya'nın lehine belli şartlarda. Bakalım orada nasıl bir süreç olacak. Keza yine Çin bu sürecin en fazla yararlanan diğer devlet oldu. Amerika biliyorsun Orta Doğu'da güçlerini çekerek daha ziyade Çin'i çevreleme politikasına odaklanıyordu. Şimdi İsrail'i desteklemek adına bölgeye iki tane görev gücü gönderdi. Uçak gemileri, mühimmatlar, bununla birlikte hava savunma sistemleri. Amerika yeniden enerjisini Orta Doğu'da tüketmeye başladı. Bunun ötesine daha büyük tüm İslam ülkelerindeki soft power'ını tamamen kaybetmiş durumda
yumuşak
Batı.
Gücünü.
Yani bu yumuşak gücünü, işte değerler felsefesini Amerika tamamen kaybetti. İktidarlarla sorunlar yaşaması bir kenara, toplumsal kesim tamamen artık İsrail'le ABD eş görüyor. İsrail katliamlarından tamamen ABD ve Batı ülkeleri insanlar haklı olarak sorumlu görüyor. Bu da muazzam bir soft power, yumuşak güç kaybına neden olurken Çin bunu dolduruyor. Çin şu anda çok daha hakkaniyetli, adil bir pozisyona sahip İsrail-Filistin meselesinde. Gazze'deki durumu kınıyor, İsrail işgallerini eleştiriyor. İki devletli çözümü diğer İslam ülkelerle birlikte destekliyor. Bu da Orta Doğu'daki güç dinamikleri açısından bence jeopolitik etkilere sebep olabilir diye düşünüyorum.
Bu Batı'da bazı yeni tabii gelişmeler var. Onları önümüzdeki programlarda daha detaylı bir şekilde değerlendiririz. Özellikle de 2024 yılında epey bir seçim var dünya ölçeğinde.
İlginç gelişmeler olabilir.
Hollanda'da Wilders birinci parti çıktı. Evet. Şimdi bir iktidar kompozisyonu oluşturmak zorunda. Diğer partilerle anlaşmak zorunda. Kolay da olmayacak ama Wilders Avrupa'da aşırı sağın en uç örneklerinden bir tanesi. Doğru. Müslüman karşıtlığı çok derin bir ırkçı seviyede.
Aynen.
Göçmen karşıtı, sadece Müslümanlar değil, bütün göçmenlere
karşı.
Kendi annesi
Endonezya kökenli olmasına rağmen.
Evet. İsrail-Filistin yani. Konusunda da çok İsrail yanlısı bir pozisyon oluşturdu. Yani çok sert bir aslında siyasetçi ve karşılık buldu. Hollanda evet. gibi bir ülkede ciddi bir karşılık buldu ve oylarını inanılmaz arttırdı. Şimdi bu Gazze meselesiyle alakalı mı? Birinci sorun bu. İkincisi de bu trendin devam etmesi bizi neyle karşı karşıya bırakacak? Daha kötü mü olacak? Yani şunu görüyorum ben. Bu Gazze üzerinden Batı'nın pozisyonu çok anlaşılamayan bir yerde olduğu için, aslında anlaşılır bir yerde ama hani vicdana, evet. ahlaka, morale, uluslararası hukuka sığmayan bir yerde olunca bunu bir kimlik çatışması meselesi olarak da görmeye başladılar. Ve kimlik çatışmasının küreselleşmesi, küresel bir hal alması gibi bir durum söz konusu. Batı'da da bu aşırı sağ eğilimi bir trend olarak artarsa biz neyle karşı karşıya olacağız?
Yani Batı ülkelerin tabii yapısını incelediğimizde, sosyolojik yapısında ciddi bir kutuplaşma içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani
kendi içinde diyorsun.
Kendi içlerinde. Bir yandan aşırı sağ yükselirken diğer yanda da işte marjinal sol ve diğer radikal eğilimlerde diğer tarafta güçleniyor ve ciddi bir çatışma var. İşte Amerika'da da bunu görmek mümkün.
Evet.
Toplumsal kutuplaşma hat seviyesinde, birbirlerini artık düşman olarak gören neredeyse toplumsal yapılar var. Daha önce Batı'da bu 30-40 yıllık süreçte böyle şeyler yaşanmıyordu.
Evet.
Daha o demokratik değerleri kendi işlerini en azından hayata geçirebiliyorlardı. Çok kültürlülüğü vesaire. Artık bunu yapamıyorlar. Bunun tabii etkileri olacak, sonuçlar olacak. Burada ekonominin kötüye gitmesi, refahın gerilemesi, insanların yaşam standartlarının düşmesi hep öteki arayışını güçlendiriyor malum. Bu da Avrupa'daki bu kutuplaşmayı bize açıklayan unsurlardan bir tanesi. Yine küresel bu göç hareketleri, mülteci dalgası, Avrupa'nın hazmetme kapasitesinin üzerinde yabancıların Avrupa'ya göç etmeye başlaması aşırı sağa güçlendiren diğer bir etki yarattı. Diğer bir mesele ise kurumsal çözülme. Yani şu anda hem dünyadaki büyük küresel kurumlar, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF'inden tut da diğer alt kuruluşlarına kadar, hem de Avrupa Birliği ve onun ilgili kuruluşları ve devletlerin kendi içerisindeki kurumlarında ciddi bir aşınma var. Yolsuzluklar artıyor, hı-hı. kötü yönetim artıyor. Bunlar tabii ciddi anlamda bu tarz radikal sosyolojideki, o spektrumdaki, sağ ve soldaki radikalliği besleyen unsurlar. Bunlar hepsi bir araya gelmiş durumda ve Avrupa açısından ciddi anlamda ben kötümserim açıkçası geleceği açısından. İşte Hollanda gibi bir ülkede Wilders gibi bir kişi, daha önce hiç olması mümkün olmayan marjinal isimler iktidara gelebiliyorlar. En azından birinci parti seçilebiliyorlar. Bunu Almanya'da, Fransa'da da farklı örneklerde görmek mümkün. Bu gittikçe yayılacak ve bu da hem kendi işlerindeki o kutuplaşma ve çatışmayı derinleştirirken kendisinin dışındaki ülkeler bazında da medeniyetler arasındaki o çatışma dinamiğini de artırabilir. İşte İsrail'in bu kadar pervasızca desteklenmesi, İslam ülkelerinin vatandaşlarının da Batı'ya yönelik o değerler algısının zaten aşılmış olan o algıyı tamamen yok etmiş durumda. Gerçekten değerleri sadece bir araç olarak kendi çıkarları için kullandıkları görüntüsü, hakikati yeniden tahkim oldu ve bu da dediğim gibi, senin altını çizdiğin gibi, bu medeniyetler arasındaki o kamplaşma ve kutuplaşmayı da artıracak bir öğe. Tabii bunun en temel bence meselesi dünya sistemiyle ilgili bir şey. Yani Batı hegemonyası çöküyor, kurumsal yapıları da aşınıyor. Bunun yerine alternatif işte Çin, Rusya, İran, Türkiye gibi ülkeler yükseliyor, Hindistan gibi. Ama onların da alternatif bir sistem kurmaları mümkün değil. Melez bir dönemin içerisindeyiz. Bu yapısal sorunlar her yere nüfuz ediyor ve bu tarz gerginliklerin, çatışma dinamiklerinin artma ihtimalini daha da önümüze koyuyor. Yani Orta Doğu'da sürpriz bir çatışma yaşanması her an mümkün olabilir. Dünyanın başka coğrafyalarında ilginç gelişmeler var. İşte Venezuela'nın komşu ülkelerine yönelik referandum yapmasına kadar giden bir sürecin içerisindeyiz. Arjantin'de bu tip radikal bir kişinin, evet, marjinal birine
geçme
başkan herkes olması vesaire. Bunun dünyanın diğer bölgelerinde göreceğiz. Hele ki Amerika'da yeniden Trump iktidara gelirse bunu çok daha takip edip hızlandıracak diye düşünüyorum ikinci Trump döneminin.
Evet, doğru. Şimdi bu iklim değişimi zirvesi önemli. Çünkü iklim çatışmalar kadar önemli. Çünkü başka çatışmaları yarın öbür gün muhtemelen tetikleyecek bir dinamik haline dönüşecek. Ki Afrika'da birçok çatışmanın iklimle ilgili boyutunun olduğunu biliyoruz. Dünyayı daha uzun vadede tehdit eden bir durum. Çevre felaketlerinin yaşanması, ülkelerin iklim değişikliği politikalarının başarısız olması, dünyanın daha fazla ısınması, karbon salınımının biliyorsun ekonomik büyümeyle ters bir orantısı var. Agresif ekonomik büyümeler dünyayı daha fazla kirletiyor. Çin'le Batı arasında burada çok ciddi bir şey var. Rekabet olduğunu görüyoruz. Ona dair neler söylersin? Bu konuda çok önemli.
Yani önümüzdeki yıllarda en çok konuşacağımız meselelerin başında muhtemelen küresel iklim meseleleri olacak ve onların yarattığı jeopolitik etkiler, sosyal etkiler söz konusu. Sen de altını çizdin, yani küresel ısınma iklimlerin dengesini bozuyor. İklimlerin dengesinin bozulması demek büyük sel felaketleri demek, toprak kaymaları demek, erozyon demek, toprağın verimliliğinin düşmesi demek, küresel gıda güvenliğinin tehdit altında alınması demek ve insanlar en temel ihtiyacı olan güvenlik ve gıdaya ve suya erişiminin kısıtlanması ve onların mobilizasyon ve hareketlerini tetikleyen bir unsur. Yani küresel göç dalgaları büyük ölçekte iklim meseleleriyle de ilişkili. Dolayısıyla bu anlamda ciddi bir hareketlenme olabilir. Dünyanın bunun farkındalığıyla hareket etmesi gerekiyor. Evet, yenilebilir enerji vesaire gibi alanlarda ciddi ilerlemeler sağlandı. Buna yönelik yeni teknolojiler her geçen gün küresel anlamda iklimin korunabilmesi, dünyanın sıhhati açısından önemli şeyler ortaya koyuyor ama insanların sayısı da artıyor. Artık 9 milyardan bahsediyoruz. Bu 10 milyara geçecek, yukarıya doğru gidecek. Çin, Hindistan gibi ülkelerin çok daha dikkatli olması ve bu karbon emisyonu üretimi noktasında üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor. Ama orada da tabii bir haksız bir durum var. Biliyorsun 200 yıl, 300 yıl boyunca Batı gelişimini inanılmaz derecede çevreyi kirleterek sağladı.
Sağladı, evet.
Şimdi ise yeni gelişmekte olan ülkeleri çevreyi kirletmeden bunu yapmaların noktasında zorlamaya çalışıyor. O zaman bunu kompanze etmeleri gerekir değil mi yani?
Tabii ki.
Ama etmeden bunu yapmak istiyorlar. Bu da mümkün değil. Burada diğer devletlerin, gelişmiş devletlere nazara bu dezavantajlı durumdan çıkabilmek için onların tarafından kompanse edilecek bir sistem uygulanması gerekir. Birleşmiş Milletler nezdinde fonlar oluşturulması gerekir ve yeni gelişmekte olan Türkiye'nin de bunun içerisine dahil edebiliriz. Sanayisini artıran, büyüten, kalkınmasını daha da hızlandıran ülkelerin en azından yenilebilir enerji kaynaklarını kullanabilmeleri, enerji verimliliği gibi meseleler konusunda desteklenmeleri ve bu fonlarla onların subvanse edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Bu Çin ABD arasındaki rekabeti peki nasıl etkileyecek nihayetinde?
Yani ya bu konuda konusundaki... yani şöyle özellikle yenilebilir enerji teknolojileri noktasında Çin tabii çok ileride şu anda. Burada ciddi bir ekosistem kurmuş durumda ve tüm ürünleri, ihtiyacı olan ürünleri kendisi belli bir fabrikasyonla üretebiliyor ve yine bu raw materyaller dediğimiz yenilebilir enerji kaynaklarındaki o hem az bulunan elementlerin çoğu Çin tekeline alınmış durumda. Enteresan bir şekilde Çin hem kendisi kendi ülkesinde bunları üretiyor ama Afrika gibi çeşitli bölgelerde de bunların hakimiyetini büyük ölçekte ele almış durumda ve Çin ile ABD arasındaki bu teknoloji savaşı ve diğer stratejik ürünlerin ihracat, ithalatı noktasındaki hamlelere karşı Çin'in de eli güçlü. Karşılıklı olarak birbirlerine karşı manevra yapıyorlar. Ama iki tarafta tabii gelinen noktada biraz endişeli, yani uluslararası konjonktürün gerektiğinden fazla ısındığını düşünüyorlar. Özellikle Biden kısmen Çin'de yumuşama siyaseti izlemek istiyor. Belki Amerika'daki seçimlere kadar böyle bir yumuşama dönemi görülebilir. Ama Trump'ın olası iktidarıyla birlikte tekrar büyük bir çatışma herhalde çok olası görünüyor.
Şimdi geriye kalan sürede önümüzdeki günlerde Türkiye ile Yunanistan arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyareti söz konusu olacak biliyorsun.
Evet.
Perşembe günü 7 Aralık'ta herhalde. Yeni bir döneme işaret ediyor. 6 yıl aradan sonra ilk defa bir Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı ziyaret edecek. Ben de geçtiğimiz günlerde Yunanistan'daydım. Hı hı. Tabii Yunanistan'dan Türkiye'ye bakınca ve Türkiye'den Yunanistan'a bakınca arada çok ciddi farklar olduğunu ben görüyorum. Türkiye çok dominant bir ülke olarak gündemi çok meşgul ediyor orada. Yani bütün konuları konuşulan göç, Avrupa Birliği, NATO, Ukrayna, Gazze meselesi, Doğu Akdeniz, Ege gibi bütün sorunların merkezinde Türkiye var onlar açısından ama diyaloğun da çok önemli olduğunu
Evet.
biliyorlar. Türkiye ile görüşmeden, konuşmadan iki komşunun bu kadar yakın olan iki komşunun iki ayrı uca savrulmasının da çok riskli olacağını herkes görüyor. Ama nasıl bir diyalog, nasıl bir mekanizma? Ne bekliyorsun? 20 tane anlaşma imzalanacak bu
Evet.
arada
Ya tabii benim
bu
uzmanlık alanım
ziyaretten.
değil bu ama belki sen daha iyi yorumlayabilirsin. İki taraf da şu anki konjonktürde aynı ABD Çin arasında nasıl yumuşama varsa ya bu kadar büyük etrafımız yangın yeriyken işte Ukrayna Savaşı devam ediyor bir tarafta. Altta Gazze, İsrail, İran'ın ve vekil unsurların savaşa dahil olma ihtimali söz konusu gibi böyle çok sıcak
Bir
bir
konu
ateş
varken diyorsun.
çemberinin içerisindeyken iki ülkede herhalde eskalasyonu çok artırmayacaktır diye tahmin ediyorum.
Evet.
Şu anda iki tarafın da çıkarlarına
Doğru.
hizmet etmiyor bu. Dolayısıyla burada bir yumuşama söz konusu olabilir. Tabii yapısal sorunları çözmek çok da öyle kolay değil, mümkün değil. Yani Kıbrıs konusunda bir mesela
Tabii
ilerleme
nasıl
olabilir mi? Çok
çözecekler?
mümkün değil. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının belli bir ortak çıkar çerçevesinde kullanılması konusunda bazı adımlar olabilirdi. Türkiye'nin İsrail'le normalleşmesi de buna hizmet edebilirdi ama
Evet.
şimdi o da rafa kalkmış görünüyor. Dolayısıyla oradan da bir gelişme çok muhtemel değil. Ama Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından Türkiye'nin kritik rolü var. Yunanistan'ın da bu anlamda Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor Avrupa Birliği'nin diğer geri kalan ülkeleriyle. Ege'de belki taraflar kısmen yumuşayabilirler. Bunu bir çatışma ve eskalasyon dinamiği haline getirmeyebilirler ve turizm gibi işte ortak çıkarların olduğu alanlarda birlikte çalışabilecek alanlar da söz konusu.
Evet, doğru.
Buna odaklanacaktır ama böyle hani büyük bir şey de beklememek lazım
Beklememek
diye düşünüyorum.
lazım ama bir tansiyonun düşürülmesi noktasında karşılıklı bir irade,
Aynen. Bunu görmek
yüksek
mümkün
düzeyli
şu anda.
stratejik
Hı.
işbirliği
Doğru.
toplantılarının devam etmesi önemli ve aslında bu iki ülkenin dış faktörlerden kurtularak. Bu mümkün mü tabii? Mesela Yunanistan'ın Amerika'dan,
Yani Avrupa Birliği ve
Avrupa
Amerika'dan bağımsız
Birliği'den.
çok
Yani
zor.
çünkü o birbirini besleyen bir süreç.
Kesinlikle.
Onlarsız bir politika yürütürlerse Türkiye karşısında zayıf görüyorlar kendilerini. Ama onlarla bir politika yürütürlerse de bu sefer Türkiye'yi ikna etmek, Türkiye ile müzakere yapmak, Türkiye ile konuşmak çok mümkün olmuyor.
Tabii
Yunanistan
kendi
açısından
iradeleri zaten
evet,
aşınıyor oradan.
ekonomik olarak da tabii başka sorunları var vesaire. Bu konuyu önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuruz. Ortaya çıkacak
Yani
sonuçlar
orada iki tarafın
bakımında.
da güçlü olduğu bir denklemde çözülecek gibi bir şey değil. Yani
Yani evet.
muhtemelen bir taraf zayıflayıp diğer tarafın isteklerini karşı tarafa dayattığı bir
İşte
denklem daha
orada
kurar.
sıfır
Orada
toplamlı
Türkiye'nin
bir
daha fazla güçlenmesi ve Batılı ülkelerin kendi içerisinde yaşadığı sorunları fırsata
Evet, yani
çevirerek Yunanistan'a belli şeyleri Ege'de ve Kıbrıs'a dayatabilir.
tabii.
Bunun için de tabii çok
İşte
daha fazla zamana
yani
ihtiyaç var.
sıvır toplamlı bir oyun mu yoksa kazan kazan mümkün mü bu
Kazan kazan
ilişkide?
çok mümkün görünmüyor
Çok
benim
mümkün
şu anda gördüğüm.
gözükmüyor ama sıfır toplamında kimseye faydası yok.
Evet.
Bakalım nasıl olacak? İki komşu arasında sürdürülebilir, istikrarlı bir ilişki zemini oluşturulabilecek mi? Bu İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşmenin büyük ölçüde yara alması Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de tesir edebilir.
Tabii.
Çünkü Yunanistan İsrail'i çok önemli bir aktör olarak görüyor. Sadece Doğu Akdeniz meselelerinde değil de Türkiye'ye zaman zaman caydırıcılık
Tabii
oluşturabilecek bir
kesinlikle.
ittifak partneri olarak
Tabii
gördüğünü
tekrar bu kartı
söyleyebiliriz.
oynayabilir
Tabii
Yunanistan.
oynayabilirler. Evet Can,
Ben
teşekkürler
teşekkür ederim. Sağ ol.
bugünkü değerlendirmelerin için. Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.